Ayrım 55, Mahşer Nöbeti, Robert Ludlum, sayfa 650. Londra, operasyona 2 saat 8 dakika kala. Greenwich saatiyle sabah 1.22. Vauxhall Cross'taki MI6 şefi telefonda Washington'la konuşuyor. Orada herhangi bir gelişme var mı? Çıt çıkmıyor diye yanıtladı öfkeli bir Amerikalı'nın sesi. Bu deli saçması tatbikatın bir hıyarlık olduğunu düşünmeye başladım. Birileri Almanya'da gülmekten donlarına işiyordur. Ben de bu fikre katılabilirdim oğlum ama bantı ve gönderdiğimiz materyalleri sen de gördün. Epeyce ikna ediciydiler. Ben de diyebilirim ki onların hepsi şu Wagner Efendi'nin elini sürmeyeceği bir Götter Dammerung oynayan bir sürü paranoyak fareydi. Yoksa Wagner miydi? Yakında öğreneceğiz Yanki, tetikte ol. Uyumamaya çalışıyorum. Washington DC, operasyona 42 dakika kala, saat gece 9.48 olmuştu. Temmuz göğü bulutlar içinde bir yağmur boşandı boşanacaktı. Dale Carney rezervuarından sorumlu Tuğgeneral su dağıtım şebeke binasında bir aşağı bir yukarı yürüyordu. Londra hiçbir şey bilmiyor. Paris desem put gibi. Biz de burada ördek gibi oturmuş, acaba bizimle alay mı ediyorlar diye düşünüyoruz. Bu vergisini ödeyen vatandaşlara, milyonlara mal olan bir eşek şakası. Biz de bundan dolayı suçlanacağız. Tanrım, bu işten nefret ediyorum. Eğer çok geç olmadıysa okula tekrar dönüp dişçi olacağım. Operasyona 12 dakika kala, saat Paris'te 4.18, Londra'da 3.18. Washington DC'de 10.18'di. Üç şehrin rezervuarlarından kilometrelerce ötede, dakikası dakikasına eş zamanlı bir biçimde 6 tane güçlü jet uçağı havalandılar. Bir anda hedeflerinden pike yaparak geçtiler. ''Aktivite incune'' dedi bu vazdaki radar uzmanı. ''Tanımlanamayan hava taşıtı'' dedi Londra'daki uzman. ''İki nokta bilinmiyor'' dedi Washington'daki uzman. ''Dallas veya National ile bağlantısı yok.'' Birkaç saniye sonra yeniden haberleşme trafiği başladı. Süper flu diye düzeltti Paris. Yanlış alarm diye düzeltti Londra. Boş verin diye düzeltti Washington. Başka yöne döndüler. Muhtemelen uçuş planlarını umursamayan zengin çocuklarının jetleridir. Umarım sarhoş değildirler. Operasyona 6 dakika kala, Boğaz, Georgetown ve Kuzey Londra'nın dışında karanlık göklerde jetler manevralarına devam ettiler. İnanılmaz bir ivmeyle tırmanarak hedeflerinden uzağa kaydılar. Her bir salisenin bilgisayarlarla geri sayımı yapılıyordu. Önceden bilgi işleme tutulmuş uçuş kalıpları aynı anda etkinleştirildi. Jetler dönüş yaptılar, motorları en düşük düzeye kadar hız kesti ve yükseldikleri kadar hızla alçaldılar. En az kalabalık bölgelerdeki hava koridorları da girdiler. Bu koridorlar onları kendi hedeflerine götürecek, orada kanat kancaları dışarı ve aşağıya çıkacak, devasa Messerschmitt Mi-323 planörlerini beraberlerinde çekerken sımsıkı gerileceklerdi. Yavaşlama tamamlandığında her uçuş liderinin yayınlamaya hazırlandığı son bir komut kalmıştı. Lider her planöre belirlenmiş bir telsiz frekansından verecekti bu komutu. Bilgisayar denetimli komuta panelinde kırmızı bir ışık yandığında, 1 dakika ve 7 saniye sonra hava hızına ve burun rüzgarı ve kanat rüzgarlarına bağlı olarak birkaç saniye daha erken ya da geç, artık her şey sadece aradaki mesafe sorunuydu. Boğaz, operasyona 4 dakika kala. Drew rezervuarı gören geniş pencereden dışarı gözlerini dikmiş bakıyor, Karin masada bir yanında ikinci bir kırmızı telefon duran binbaşıyla oturuyordu. Telefonun biri Londra'ya, biri Washington'a bağlıydı. İki komando, radar uzmanı ve generalle beraber ekranın önünde duruyordu. Birdenbire Latham'dır, Teğmen, şu dağda olsun kanatları hakkında ne demiştin sen diye bağırdı. Tüyden yapılmışlardı. ''Evet biliyorum ama bundan sonra tüyler hakkında bir şey, neydi o?'' ''Yalnızca tüy işte efendim, bazı insanlar, çoğunluğu şairler, onların yoğunluğunu havaya benzetirler. hava içinde süzülüşleri, sanki havada uçmak üzere yaratılmışlardır ki bu yüzden kuşlarda da tüy bulunur. Ve kuşlar sessizce pike yaparlar, yırtıcı kuşlar avlarını böyle yakalar.
Sen neden söz ediyorsun Drew diye sordu De Vries.
Kırmızı telefonun biri kulağındaydı, diğeri de binbaşının kulağında. Binbaşı konsolosluk operasyonları ajanına baktı. Onlar süzülüyor Karin, havada süzülüyor.
Monsieur?
Planörler gibi süzülüyorlar, Allah'ın cezası bu olabilir işte. Kullandıkları şey planör.
O zaman çok büyük olmaları gerekir dedi general. Veya düzinelerce olmalı, belki de çok daha fazla.
Ve radara yakalanırlardı Monsieur diye ekledi binbaşı, özellikle hava radarlarına.
Onlardan vardı fotoğraflarda. Suudi Arabistan için o iki taşıt. Onların karşısında ısıyı izleyebilen füzelerimiz de çaresiz kalırlar.
Motorları yok. Dolayısıyla güdümlenebilecek ısı da yok. Muhtemelen metal de çok az olur. Mon Dieu diye çığlık attı general. Gözleri korkuyla açılmış, anılar belleğine üşüşmüştü.
Planörler, Almanlar bu konuda uzmandı, en ileri düzeydeydiler. 40'lı yılların başında tüm dünyadaki bütün kargo planörlerin prototipini geliştirmişlerdi. İngilizlerin Airspeed Horsing ya da Amerikan Vakolarından çok daha gelişmiş modeller. Aslında hepimiz onların tasarımlarını çaldık. Messerschmitt fabrikaları devi ortaya çıkardılar. Cehennemden çıkıp gelen koskocaman bir kuştu. Sınırların ve muharebe meydanlarının üzerlerinden sessizce geçer, ölümcül yükünü boşaltırdı.
Bunlardan hiç kalmış olabilir mi Montpère diye sordu binbaşı.
Neden olmasın?
Bunca yıldan sonra kullanılabilirler mi diye sordu Karin.
Almanlarınki kullanılabilir diye yanıtladı eski asker.
Messerschmitt yıllar yılı bunlardan üretti. Kuşkusuz belli bazı teçhizatın yenilenmesi ya da geliştirilmesi gerekir ama neden olmasın?
Öyle bile olsa ekranda görünürlerdi diye ısrar etti radar uzmanı.
Ama ne kadar güçlü bir görüntü olurdu bu. Öyle bir uçan nesne düşün ki çok az metal içersin veya hiç metali olmasın, motoru olmasın. Belki de payandaları bambudan yapılmış olsun. Zaten uzak doğuda bambudan dar ağacı yaparlar. Çelikten daha sağlam ve güvenli olduğunu iddia ederler.
İngilizce yeteri kadar biliyorum Monsieur ama çok hızlı konuşuyorsunuz.
Biri ona ne anlattığımı ne sorduğumu söylesin.
Binbaşı söylediğini yaptı. Radar operatörü gözlerini ekrandan hiç ayırmadan karşılık verdi.
Konvansiyonel bir hava taşıtından daha zayıf bir görüntü olurdu, bu doğru.
Yani bulutlar bile bir görüntü oluşturuyorlar, öyle değil mi?
Öyle ama fark ayırt edilebilir.
Tekne sahipleri teknelerinde radar reflektörleri taşırlar. Bir problem çıktığında radarların kendilerini görmelerini istediklerinden.
Haklısınız.
Yani radar görüntüleri temel olarak yoruma bağlı, öyle değil mi?
Tıptaki X ışınları gibi. Bir doktor bir şey görür, başkası başka bir şey. Ama uzmanlar vardır. Ben de radar alanında onlardan biriyim Monsieur.
Aferin sana. Peki aklınız, dikkatiniz karışamaz mı?
Aklımı ne karıştırabilir ki? İzninizle biraz hakaret etmeye başladığınızı söyleyeceğim.
İzin sizin. Dürüstçe konuşuyorum. Size hakaret etmek istemedim.
Durun dedi Karin telaş ve dehşet içinde ceplerini karıştırırken. Sonunda yırtık bir kağıt parçası çıkardı. Bu yanılmıyorsam Yeager'in dış salonundaki bir karton kolidendi. Yanımda taşıyordum çünkü ne olduğunu anlamamıştım. Sadece bir cümle parçasıydı. Almanca iki kelime vardı yalnızca. Yapılan hava taşıtı, gerisi yırtılıp atılmıştı.
Yüce Tanrım diye mırıldandı Gerald Anthony, askeri eğitim elbisesinin göğüs cebine elini sokup buruşturulmuş bir kağıt parçası çıkardı.
Ben de aynını yapmıştım. Bunu Yeager'in şapelinde bulmuştum. O zamandan beri ara sıra bakıp bakıp duruyorum, el yazısını çıkarmaya çalışarak çıkardım da. Bayan De Vries'in bilgilerini tamamlıyor. Kelimeler şöyle.
Aus Stoff und Holz.
Yani kumaş ve tahtadan.
Kumaş ve tahtadan yapılan hava taşıtı dedi De Vries.
Planörler diye hafifçe ekledi Latam. Planörler.
ART diye bağırdı radar uzmanı konuşmayı bilerek. Hava taşıtları tekrar bölgemize girdi. Suya 40 kilometre mesafedeler.
Füzeleri ateşlemeye hazır olun diye bağırdı generalin oğlu üçüncü bir telefona.
Londra, operasyona 3 dakika 10 saniye kala. Tanımlanamayan hava taşıtları ekranda tekrar beliriyor.
Kabul edilemez. Yön kodu.
Washington DC operasyona 2 dakika 49 saniye kala.
Hayır Osmo çocuğu, geri döndüler. Doğruca üstümüze geliyorlar.
Bovuas operasyona 2 dakika 28 saniye kala.
Askeri uçakları her yöne kaldırın diye kükredi Latan. Bunu Londra ve Washington'a da iletin.
Ama füzeler diye bağırdı generalin oğlu.
Fırlatılsın.
Öyleyse savaş uçaklarına ne gerek var?
Füzelerin aklayamadıklarını aklamak için Londra ve Washington'a haber verin. Haydi çabuk.
Yapıldı. Tamam.
Bovuas Londra ve Washington'ın üzerindeki karanlık göklerde bilgisayar denetimli neo-nazi jetleri kendilerine ait alanlara doğru pikeye geçtiler. Kuyruk kancaları son yaklaşma için açıldı.
Roketleri ateşleyin. Roketleri ateşleyin.
Roketleri ateşleyin.
O anda aşağıda 3 ayrı çimenlik alanda 6 Messerschmitt kargo planörlerinin kanatlarının altından sürtünmeden kaynaklanan kıvılcımlar çıktı. Jetler onların üzerlerinden geçerken her biri saatte 400 mil hızla yerden fırladılar. Jetlerin kancaları halatları yakaladı, koca planörler bir anda yükselen uçaklarının hızına eriştiler. Birkaç saniye içinde hepsi birden havalandılar ve yaklaşık 100 feet'te yan roketler alanlara doğru bırakıldılar. Planörler Londra, Bovuas ve Georgetown'un üzerinde önceden tespit edilen yerde bilgisayar kontrolünde 2700 feet'te zorlanmayla karşılaşmadan çekildiler. Kablolar koparıldı, planörler hedeflerine doğru döne döne inişlerine başlamak için serbest kaldılar. Jetler yüksek irtifada motorlarından şimşekler gibi ateşler çıkararak gökyüzünde kayboldular. Aşağıda bilgisayarlar tarafından desteklenen her planör pilotu görevini çok iyi biliyordu.
Ein Volk, Ein Reich, Ein Führer.
Bovuas, operasyon 0 saatinde.
Hakladık onları diye haykırdı general radar ekranında beyaz pırıltılar oluşurken.
Tamamen imha edildiler. Su yıldırımını yendik.
Londra ve Washington da öyle söylüyor diye bağırdı binbaşı. Sonuçlar aynıymış, kazandık.
Hayır, kazanmadınız diye kükredi Drew. Radardaki taramalara bakın, bu patlamalar çok yüksekteydi. Bakın onlara, Londra ile Washington'a aynısını yapmalarını söyleyin. Şimdi şu çok az görülen daha aşağıdaki imgelere bakın, iskelet gibi şekillere. Bakın işte onlar planörler.
Aman tanrım dedi yüzbaşı Deiz. Olamaz diye aykırdı Teğmen Antoni.
Yükseklik tahmininiz ne Bay Radar?
Tahminden ötesini yapabilirim Mösyö. Bu şekiller 1800 ile 1900 feet arasındalar. 300-400 feet arasında yavaş yavaş alçalarak geniş daireler çizerek dönüyorlar.
Neden böyle yapsınlar ki?
İşi sağlama almak için.
Ya yere varış zamanı? Bize bir süre verebilir misiniz?
Rüzgarlar değişiyor, o yüzden sadece tahminde bulunabilirim. 4 ila 6 dakika.
Bu jet saati de 4 ila 6 saat demek olur. Binbaşı Londra ve Washington'ı alarma geçir. 1500 feet'ten başlayarak savaş uçaklarına, rezervuarın kenarlarına teğet geçirerek daireler çizdirsinler. Sizler de derhal...
Eğer oralardalarsa vuracağız onları dedi generalin oğlu kırmızı telefonunu kaldırırken.
Çıldırdın mı sen diye çığlık attı Latham.
O taşıtlar zehirle yüklü. Zehir muhtemelen sıvı ve içine kondukları bidonlar suya veya karaya çarptıkları anda kendi kendilerini tahrip edecek özelliktedir. Savaş uçaklarına öyle manevra yaptırın ki jetlerin yarattığı hava akımları planörleri rotalarından çıkarsın. Yerleşim olmayan bölgelere, tarlalara veya koruluklara sürsün. Ama Tanrı aşkına... İnsanların olduğu yerlere asla. Washington ve Londra'ya da böyle talimat verin.
Tabii anlaşıldı Monsieur. İkisini birden ortak hatta tutuyorum.
Sonraki birkaç dakika kitlesel bir kıyımı beklemek gibiydi. Herkes bu kıyımda yer alabilirdi. Tüm gözler radar ekranındaydı ki birden imgeler değişik yönlere doğru kaydılar. Şiddetle sağa ve sola. Hedef bölge Bovuas rezervuarından uzağa.
Londra'yı kontrol et dedi Drew. Washington'ı kontrol et.
Şimdi hattalar diye karşılık verdi binbaşı. Orada da aynı şeyler oluyor. Planörler su rezervlerinden uzağa sürülmüşler ve boş arazilere inmeye zorlanmışlar.
Her şey dakikası dakikasına bilgisayarda ayarlanmıştı öyle değil mi dedi Latham. Sesi soluğu kesilmiş, suratı sapsarı bir halde. Tanrı yüksek teknolojiyi kutsasın. Şimdi belki kazanmışızdır ama sadece bir muharebeyi kazandık, savaşı değil.
Sen kazandın Drew.
Karin DeVries ona doğru yürüdü, ellerini onun omuzlarına koydu.
Harry olsaydı seninle gurur duyardı.
İşimiz bitmedi Karin. Harry içeriden saldırıya uğradı. Moro da öyle. Her biri ihanete uğradı. Ben de öyle. Ama ben şanslıydım. Birinin elinde bizim bütün operasyonlarımızın içini gören bir teleskop var. Ve bu birisi Nazi hareketi ve Lour Vadisi'ndeki deli generalin hukuki durumu hakkında bizim ortaya çıkarabildiğimizden çok daha fazlasını biliyor. Tuhaf olan şu ki birdenbire onun kim olduğunu bildiğim kanısına kapıldım.
...41. bölüm... Buvaz, operasyondan 20 dakika sonra... Generalin oğlu Latham Karin ve iki komandoyu Paris'e götürmek için bir araç ayarladı. Afet olayları sırasında kayda değmeyecek başka şeyler olurken bavulları da Bonn'daki Königshof Oteli'nden gelmiş ve Işıklar kentine 21 dakika öncesine kadar panik halinde bir kent olma tehlikesi yaşayan Paris'e gitmek üzere onlara ayrılan araca yerleştirilmişti.
''Aynı otelde kalacağız.'' dedi Drew. Herkes Beauvoir Sular İdaresi'ndeki Fransız meslektaşlarıyla vedalaşıp tarihi asansöre doğru giderken. ''Ve siz ikiniz?'' diye devam etti Yüzbaşı Deis ve Teğmen Antoni'ye hitap ederek. ''Paris'in altını üstüne getirebilirsiniz. Bütün masraflar karşılanacaktır.''
''Neyle?'' diye sordu Yüzbaşı. ''İkimizin toplam parası 200 frankı geçmez. Kredi kartlarımız, kimliklerimiz Brüksel'de kaldı.''
4 saat içinde Fransız hükümeti sizi paraya boğacak. Diyelim adam başı 50.000 frank, buna ne dersiniz? Sanırım başlangıç olarak fena değil ha, arkası da gelecek tabii ki.
Çatlaksın sen dedi Antoni.
Hayır çatlak değilim, ben deliyim, deli, tescilli deli.
Monsieur, Monsieur Latham diye seslendi askeri yaverlerden biri. Sular İdaresi bürosundan karanlık koridora doğru koşarken.
Size bir telefon var, acilmiş Monsieur.
''Dur bir dakika.'' dedi Drew. ''Eğer arayan sandığım kişi ise konuşma övgü dolu ve çok kısa geçecek demektir.''
Latham yaverle beraber geri döndü ve en yakın kapının yanındaki telefonu aldı.
''Konsolosluk operasyonları efendim, buyurun.''
Hattaki huysuz boğuk ses Drew'ya bunun beklediği adam olmadığını gösterdi.
''Aferin sana Çlopak.''
Witkowski neredeyse Londra'dan bağıra bağıra konuşuyordu.
Harry olsaydı seninle gurur duyardı.
Bunu daha önce de duydum. Yeter Stanley, ama çok teşekkür ederim. Bu bir takım çalışmasıydı. Aynı okeydeki gibi.
Haydi canım, başlama şimdi.
Ama öyle Stoş ve her şey Harry ile başladı. Londra'daki komiteye ben verileri getirdim. Onları değerlendirmek artık sizin işiniz dediği zaman. Değerlendirmeyi iyi yapamadık.
Bu konuyu telefonda konuşmayalım, sonra erteleyelim.
İyi fikir. Bize ipucu verildi ama gözümüzden kaçırdık onu.
Daha sonra diye sözünü kesti Witkowski. Bon hakkında ne düşünüyorsun?
Ne demek istiyorsun? Ne olmuş ki Bon'a?
Sana söylemediler mi?
Neyi söylemediler mi?
Şu lanet Bundestag'ın tümü alevler içinde. Çevreden gelen yüzlerce araç yangını söndürmeye çalışıyor. Moro seni aramadı mı?
Moro öldü Stanley.
Ne?
O çok güvenli, kendi yeraltı garajında öldürüldü.
Ola tanrım, bunu bilmiyordum.
Nasıl bilecektin ki? Londra'daydın, gizli çalışıyordun.
Ne zaman olmuş?
Saatler önce.
Yine de ikinci şube sana Bond'dan söz etmeliydi.
Sanırım unutuldum, çok çılgın bir geceydi.
Ne var Drew, kendi de değilsin.
Bu gecenin ardından kim kendinde olabilir ki? Bana Bundestag yangını ile ilgili ne düşündüğümü sormuştun. Bak söyleyeyim. Şu orospu çocuğu Yeager kendi anılarını yazıyormuş. Gitmem gerek Stoş. Alevler sönmeden önce görmek zorunda olduğum biri var. Artık Paris'te konuşuruz.
4'ü birden Hotel Plaza Athene'de yan yana suite'deydiler. Sabah güneşi yüksek pencerelerdeki panjurların arasından içeri sızıyordu. Saat sabah 6.37 idi. Latham sessizce yataktan sürünüp çıkarken Karin derin bir uykudaydı. Sivil elbiselerini askıya asmıştı. Giyinip iki komandonun beklemekte olduğu kocaman salona girdi.
İkisinin de üzerinde göze batmayan ceket ve pantolonlar vardı.
Birinizin burada kalması gerekiyor, bunu söylemiştim dedi Drew, hatırlıyor musunuz?
Kimin seninle geleceğini belirlemek için kura çektik diye karşılık verdi Deeds. Sana ince adam çıktı.
Bu bence kötü bir seçenek. Ben ondan daha rütbeliyim.
Senin işin bizimkinden daha tehlikeli olabilir. Elçilik korumaları dışarıda ama Neolara sezdirmeden otele giremezler. Tabii eğer Neolar varsa.
Eğer varsa tek başınasın. Sadece silahın ve adamlarımızı hızla ikinci kata çağırmanı sağlayacak bir telsizin olacak.
Gerçekten Neoların buralara kadar sızdıklarını düşünüyor musun diye sordu Teğmen.
Ağabeyim maksimum güvenlik altında öldürüldü. Claude Moreau kendi gizli ortamında suikasta uğradı. Sen ne düşünürdün?
Hemen işe koyulalım dedi Anthony. O hanıma göz kulak ol komutanım dedi yüzbaşıya. O çok özel birisi. Akademik bakımdan tabii ki.
Lütfen kalbimi kırma dedi Drew. Teğmen'le beraber silahlarını toplarlarken.
Araba arkada. İçeri bodrumdan gireceğiz.
Monsieur Latham, ikinci şubenin yeraltı garajındaki muhafız girişi onaylananlar defterinden adı hatırladı. Gözlerine yaşlar doldu.
Ne korkunç bir trajedi ve hem de tam da burada, hiç olmaması gereken yerde.
Polis ne diyor diye sordu Drew adamın yüzünü inceleyerek.
Onlar da bizim kadar şaşkın ve dehşet içinde. Sevgili müdürümüz dün sabah içeride vuruldu. Cesedi garajın en uzak köşesinde bulundu. Binadaki herkes emniyet müdürlüğü tarafından sorgulandı. Nerede oldukları araştırıldı.
Saatler sürdü. Yeni müdür aynı dehşetli bir kaplan gibi mösyö.
Çıkış defterleri kontrol edildi mi?
Elbette. Anladığım kadarıyla dışarı çıkan herkes gözaltına alındı. Dediklerine göre aydınlatıcı bir şey yokmuş.
İnsanların çoğu burada mı? Biliyorum saat daha erken ama.
Hemen hemen herkes mösyö. Bana her katta toplantı olacağı söylendi. Bakın arkanızda 3 otomobil daha giriş için bekliyor. Her şey tohu bohu.
Ne?
Tam bir kaos dedi Teğmen Anthony yumuşak bir sesle.
Teşekkürler muhafız.
Latham kiralanmış arabanın gazına basıp açık kapıdan içeriye yeraltı garajının gölgeli dehlizlerine girdi.
Elini silahından ayırma Teğmen'im dedi otomobili boş bir yere yönlendirirken.
Hep orada zaten patron.
Biliyorsun değil mi bu çok rahatsız edici bir lakap.
Neden bilmiyorum ama sana tam uyuyor. Sence bir iki kaçık Neo hala buralarda olabilir mi?
Oteli arayıp adamınla konuşabilseydim sana daha iyi bir tahminde bulunabilirdim.
Neden aramıyorsun? Cep telefonun var ya.
Karen'i uyandırmak istemiyorum. Her şeyi birbirine katar. İstediğimiz son şey de o herhalde.
O zaman sanırım size söylemem gerek dedi Anthony.
Neyi söylemen gerek?
Birkaç saat önce şu cafcaflı oteli kontrol ettiğimiz ve senin ikinci şubenin güvenlik birimine nerede olduğumuzu haber verdiğin sırada Deeds oradaki her telefonu küçük bir cihazla izledi. Dinleme olup olmadığına bakmak için yanımızda taşırız o aleti. Sızma yoktu. O da yatak odanızdaki telefonun fişini çekti.
Ne yaptı?
İkinizin de uykuya ihtiyacı olduğunu düşündük. Yani biz sizlerden daha genciz ve daha formdayız.
Siz iki bacaksız bize yardım etmeyi keser misiniz diye çıkıştı Drew. Telefonunu iç göğüs cebinden çekip numaraları çevirirken. Bu operayı hala ben yönetiyorum hatırlıyor musun?
Eğer önemli bir arama olsaydı seni uyandıracaktık. Bu kadar kötü bir şey mi bu?
Suite 210 ve 11 dedi Latham otel santralına telefon hemen açıldı.
Evet.
Bates ben Latham durum nedir?
İz üstünde olduğunuz kanısındayız konsolosçu diye karşılık verdi yüzbaşı alçak sesle konuşarak.
Birkaç dakika önce elçiliğin korumaları beni sokaktan telsiz aradılar. Doğu köşesine bir araç gelmiş. İçinden iki angut çıkıp ön kapıya doğru dolanmışlar ayrı ayrı. Biraz önce de içeri girmişler.
Ne olar mıymış?
Henüz bilmiyoruz ama resepsiyon bizimle işbirliği içinde.
Dur otel tarayıcının ışığı yandı.
Deeds tekrar hatta dönene kadar saniyeler, Drew'ya dakikalar gibi geldi.
İstatistiklerin hepsi birden yalan söylemiyorsa gerçekten de iz üstündeymişsin. İkinci katın düğmesine bastılar.
Korumaları içeri çağır.
Çağırmayacağımı mı sandın?
Birden Latham'ın arkasında şiddetli yankılanan bir korna sesi patladı.
''Galiba başkasının yerine park etmişsin.'' dedi Teğmen.
''Söyle çekip gitsinler.
Biz hareket edelim mi?
O zaman telefonu sen tut. Tanrım, ne olar az önce otele girmişler ikinci kata.''
Drew park yerinden geri geri çıktı.
''Hatta kimse yok. Yüzbaşım sapkın bir arazi savaşçısıdır. Eğer kapıya gelirlerse geldiklerine bin pişman olurlar.''
''Hat gitmiş mi?'' diye sordu Latham arabayı başka bir yere çevirirken.
''Telefonu kapatmış eğer bunu soruyorsan.
Çabuk yeniden ara.''
''Bu pek iyi bir fikir değil efendim. Yapacak işleri vardır şimdi.''
''Kahretsin!'' diye patladı Drew. ''Şimdi haklı olduğumu biliyorum işte.''
Asansöre onlarla birlikte 5 erkek ve 2 kadın bindi. Sinirli sinirli Fransızca bir şeyler konuşuyorlardı. Latham tek tek hepsinin yüzlerini inceledi. Yüzlerin acılı buruşturulmalarına, kısılıp birden fal taşı gibi açılan gözlerine, birinin diğerlerine sesini duyurmak için avazı çıktığı kadar bağırırken, şişen boyun damarlarına baktıkça, gözünde birbirleriyle sürekli dolaşan çizgi film hayvanları canlanıverdi. Birinin omzunun üzerinden kolunu uzatıp daha önceden Moro'nun söylediklerine göre hayal meyal hatırladığı düğmeye bastı. Latham'ın bastığı kattan önce 2 kez durdu asansör. Sonra üst kata çıkarlarken Latham'la Teğmen yalnız kaldılar.
''Ne diyorlardı?'' diye sordu Drew. ''Birazını yakaladın, fazla değil ama.''
''Orada dönenlerin ne olduğunu bilmiyorlar ama en temelini bilmek istersen hepsinin derdi kendi işlerinin ne olacağı.''
''Bu doğal. Bu tür bir şey olduğu zaman hiç kimse töhmet altında kalmaktan kurtulamaz.
Ve bu olduğunda da hükümetten bir takım man kafalar gelip her şeyi siler süpürürler.''
''Yani kurunun yanında yaş da mı yanıyor?''
''Tam anlamıyla öyle.''
Asansör durdu, kapı açıldı ve 2 adam bir antreye girdiler. Gizli Harekatlar Teşkilatı'nın koridorları ve bürolarına açılan çeşitli kapılar vardı. Latham orta yaşlı bir kabul memuresine yaklaşıp söz aldı.
''Je m'appelle Drew.''
''Kim olduğunuzu biliyorum efendim.'' dedi kadın güler yüzle İngilizce olarak. ''Birkaç gün önce buraya Monsieur le Directeur ile konuşmaya gelmiştiniz. Maalesef hala şoktayız.''
''Ben de. O benim dostumdu.''
''Yeni müdürümüze burada olduğunuzu haber vereyim. Bovu aslan doğruca buraya geldi.''
''Haber vermeseniz daha memnun olurum.'' diye sözünü kesti Latham.
''Efendim?''
''Olup bitenleri düşünecek olursak şu anda bir sürü problemle meşgul olmalı. Bir de benim işlerini bölmeme gerek yok. Önemli bir şey değil. Şubenin arabasında birkaç şeyim kaldı. Ajan François içeride mi? Müdürü Beauvoir'dan buraya getirdiğine eminim.''
''Evet, burada bürosunu arayayım mı?''
''Yok, rahatsız etmeyin. O da kalkıp Jack'ı, pardon, yeni müdürünüzü arayacak. Gerçekten de çalışmasını kesmek istemiyorum. Hem de bir çift ayakkabı için hiç değişmez.''
''Ayakkabı mı?''
''Ama Fransız. En iyisi ve çok pahalı ama her frankına değer.''
''Gayet tabii.'' Kabul memuresi masasındaki bir düğmeye bastı, uzakta sağdaki bir kapının otomatiği vızıldayarak çalıştı ve bir kilidin açılma sesi geldi. ''Bürosu bu yolda, soldan 3.
''Teşekkür ederim. Aa, affedersiniz, bu benim yardımcım binbaşı Anthony, Amerika Birleşik Devletleri Ordusu Özel Kuvvetlerden.''
Teğmen şaşkınlıkla başını Drew'ya kaldırmıştı ki Latham konuşmaya devam etti. ''Kendisi burada kalacak. Eğer sizce bir sakıncası yoksa, akıcı bir Fransızcası vardır ve muhtemelen Urduca da bilir.''
''Bonjour madame, mon plaisir.
Je vous en prie, major.''
55. ayrımın sonu. Sayfa 662.